Ayrım 40.
Bu olmayacak bir şey. Abimi gelişinin ilk anlarından onu bekleyen şeylerden korumak isterdim. Onların bir an önce buraya gelmelerini istiyorum. Umarım onunla anlaşırız. Siz onları çoktandır tanıyorsunuz, değil mi? Elini göğsüne bastırarak devam etti. Bana gerçeği olduğu gibi söyleyin. Nasıl bir genç kızdır? Onu nasıl buluyorsunuz? Ama gerçeği olduğu gibi söylemenizi istiyorum. Çünkü anlıyor musunuz? Andrei bunu babasının isteğine aykırı olarak yapmakla o kadar çok şeyi göze alıyor ki bilmek isterdim. Pierre bütün bu imalı sözlerden ve gerçeği olduğu gibi söylemesi için yinelenen dileklerden, Prenses Maria'nın yengesi olarak genç kıza bir hoşnutsuzluk duyduğunu sezmişti. Prenses Maria, Prens Andrei'nin yaptığı seçimi doğru bulmadığını söylemesini bekliyordu ondan. Ama o düşüncelerini değil duygularını belirtti. Nedenini bilmeden kızarak, "Bu sorunuza nasıl karşılık vereceğimi bilemiyorum," dedi. "Ne biçim bir kızdır, hiç bilemiyorum. Karakterini bir türlü çözümleyemiyorum. İnsanı büyüleyen bir varlık. Ama niçin, bilmiyorum. İşte bence onun için söylenecek tek şey budur." Prenses Maria içini çekti, yüzünde de "Evet, zaten ben de öyle olacağını bekliyor ve bundan korkuyordum," der gibi bir ifade belirmişti. "Akıllı mı?" diye sordu. Pierre bir an düşündü. "Sanmıyorum," dedi. "Bununla birlikte, evet, akıllıdır denebilir. Daha doğrusu akıllı görünmeye aldırmıyor. Her neyse, insanı büyüleyen bir varlık, hepsi bu işte." Prenses Maria gene hoşnutsuzlukla başını salladı. "Ah, onu o kadar sevmek istiyorum ki, kendisini benden önce görürseniz bunu ona söyleyin, olmaz mı?" Pierre, "işittiğime göre bugünlerde geleceklermiş," dedi. Prenses Maria, Rostovlar gelir gelmez yengesi olacak genç kızla yakın bir arkadaşlık kurmak, yaşlı prensi de onu sevmeye alıştırmak için hazırladığı planı anlattı. 5. Petersburg'da zengin bir kızla evlenemeyen Boris bu sefer aynı amaçla Moskova'ya gelmişti. Ve Moskova'da gelinlik kızların en zengini olan Julie ile Prenses Maria arasında bocalıyor, bir karara varamıyordu. Prenses Maria güzel olmamasına karşın ona Julie'den daha çekici görünüyordu gerçi. Ama nedense Bolkonskaya ile uğraşmak ve onun gönlünü kazanmak da bayağı zoruna gidiyordu. Onunla son olarak görüştüğü yaşlı kontun ad gününde duygularından söz açmak için her girişiminde hep olmayacak yanıtlar vermişti Prenses Maria. Boris'i dinlemediği belliydi. Julie ise onun ilgilerine belki yalnız kendisine özgü alışılmadık bir tavırla ama gene de seve seve karşılık veriyordu tam tersine. Julie 27 yaşındaydı. Kardeşlerinin ölümünden sonra çok zengin olmuştu. Artık güzelliği kalmamıştı. Gel gelelim o yalnız eskisi gibi güzel olduğunu düşünmekle yetinmiyor, şimdi eskisinden daha çekici olduğuna inanıyordu. Onu böylesine yanlış düşüncelere yönelten şey, şimdi çok zengin bir gelinlik kız olmasının yanı sıra, yaşlandıkça erkekler için daha tehlikesiz bir duruma gelmesiydi. Böyle olunca erkekler ona karşı daha senli benli davranabiliyordu. Üzerlerine hiçbir sorumluluk almadan onun akşam ziyaretlerinden, geceleri düzenlediği toplantılardan yararlanabiliyorlardı. Gerçekten de 10 yıl önce henüz 17 yaşında bir genç kızın olduğu eve gerek onu dile düşürmemek, gerek kendini bağımlılık altına sokmamak için çat kapı gitmekten çekinen bir erkek, korkusuzca haftanın her günü onun evine gidebiliyor ve Julie'ye evlenme çağında bir kız değilmiş de cinselliği belli olmayan eski bir dostmuş gibi davranabiliyordu. Kuraginlerin evi bütün o kış boyunca en hoş vakit geçirilen evlerden biri oldu. Gerçekten de bu evin konukların en iyi karşılanıp en iyi ağırlandığı evlerden biri olduğu söylenebilirdi. Şölen ve suareler dışında kuraginlere her gün bir sürü insan geliyordu. Bu arada özellikle de gece yarısı yemek yiyen ve sabahın üçüne kadar söyleşen erkekler toplanıyordu. Bir tek baloyu, gezintiyi, tiyatro ya da konser galasını kaçırmıyordu. Julie'nin giyim kuşamı hep modaya uygundu. Ne var ki Julie gene de her konuda düş kırıklığına uğradığını söylüyor ve ne dostluğa ne sevgiye ne de yaşamın huzur verici yanlarına inanmadığını ve gerçek teselliyi ancak orada beklediğini yiniliyordu bütün herkese. büyük bir ihanete uğramış, sevdiği erkeği yitirmiş ya da onun yüreksizce ihanetine uğramış bir genç kız havasına bürünmüştü. Gerçi başına öyle bir şey gelmemişti. Ama bütün herkes ona bu gözle bakıyor, kendisi de yaşamda çok ama çok acı çektiğine inanıyordu. Ama bu acı, bu çok ama çok acı çekiş ne onun ne de evlerine gelen genç erkeklerin hoşça vakit geçirmelerine engel olmuyordu. Öyle ki onları ziyarete gelen her konuk ilkin ev sahibi bayanın hüzünlü ruh haliyle uyum sağlamayı bir görev sayıyor. Çok geçmeden de yüksek sosyete dedikoduları, danslar, zeka gösterileri ve kuraginlerin evinde moda haline gelmiş olan uyak tutturma ve atışma oyunlarına dalıyordu. Yalnız kimi gençler vardı ki, işte onlar Julie'nin melankolik duygularının derinlerine iniyorlardı. Julie de işte o gençlerle oldukça uzun konuşmalara dalıyor, şu dünyada bütün her şeyin boş olduğunu söylüyor ve de onlara insanın ruhuna hüzün saçan resimler, seçilmiş sözler ve güzel şiirlerle dolu anı defterini gösteriyordu. Julie bu arada özellikle Boris'e karşı güler yüzlüydü. Delikanlının yaşamda bu kadar erken düş kırıklığına uğramış oluşuna hayıflanıyor, kendisi de yaşamda pek çok acı çekmiş bir insan olduğundan ötürü onu avutmak için arkadaşlık öneriyor ve anı defterini gösteriyordu. Boris, Julie'nin anı defterine iki ağaç resmi çizdi ve şöyle yazdı. Ey kır ağaçları, dallarınızın gölgesinden karanlık ve hüzün dökülüyor üzerime. Bir başka sayfaya da bir mezar resmi çizip şunu yazmıştı. Yardımcıdır ölüm ve huzur vericidir. Acılara karşı ondan başka sığınağımız da yoktur. Julie bunu pek beğenmişti ve şöyle demişti. Melankolinin gülümseyişinde öylesine büyüleyici bir güzellik var ki. Bu sözcüğü sözcüğüne bir kitaptan alıp aktardığı bir sözdü. Boris buna karşılık ona şu şiiri yazdı. Hassas bir ruhun ey avulu besini, ey sen mutluluk kaynağı melankoli, ne olur gel avut beni biraz, dindir karanlık sığınağımdaki acılarımı ve gizemli bir tat ekle süzülen gözyaşlarıma. Julie, Boris'e arpla en hüzünlü nocturnleri çalıyordu. Boris de ona Zavallı Duis adlı romanı okuyordu. Bu pek acıklı bir romandı. Ve Boris romanı okurken arada bir heyecandan soluğu tıkanarak susuyordu. Kalabalıkta karşılaştıkları zaman ikisi de bir yabancılar ummanı içinde birbirlerini anlayan yalnız kendileriymiş gibi bakışıyorlardı. Bu arada kuraginlerin evini sık sık ziyaret etmeye koyulan Anna Mihailovna, Julie'nin annesine oyunda eşlik ediyor, bu durumdan yararlanarak da Julie'ye çeyiz olarak nelerin verileceğini öğrenmeye çalışıyordu. Penza ilindeki çiftlikle Nijni Novgorod ormanlarının verileceğini öğrenmişti şimdilik. Ve yazgısına boyun eğmiş gururlu bir kadın tavrıyla içinde oğluyla zengin Julie'ye onları birbirlerine bağlayan o romantik acıyla duygulanarak bakıyordu Anna Mihailovna. Julie ile her karşılaşmalarında şöyle diyordu. Sevgili Julie de her zaman sevimli ve melankoliktir. Julie'nin annesine de şunları söylüyordu. Boris, sizin evinizde ruhsal bakımdan dinlenip rahatladığını söylüyor hep. O kadar çok düş kırıklığına uğradı ki çocukluğu boyunca ve sonra o kadar duygulu bir insandır ki. Ah yavrum, şu son günlerde Julie'ye öyle bağlandım ki bilemezsin. Zaten onu sevmemek elde değil çünkü melekten ayrımsız bir kız. Ah Boris öyle değil mi ama? Bir an sustuktan sonra Julie'nin anneciğine de öyle acıyorum ki diye sürdürdü konuşmasını. Bak bugün bana Penza'dan gelen hesapları ve mektupları gösterdi. Orada kocaman bir çiftlikleri var ve zavallı kadıncağız bütün her şeyle tek başına uğraşıyor ve onu öyle aldatıyor ki Boris. Boris annesinin bu sözlerini dinlerken belli belirsiz gülümsüyordu. Aslında annesini hep sevmişti ama Julie konusundaki bu aptalca kurnazlığıyla için için alay etmekten kendini alamıyordu. Bununla birlikte annesinin anlattıklarını sonuna kadar dikkatle dinliyor, arada bir de ona Penza'daki çiftlikle Nijni Novgorod'daki ormanlar üzerine bayağı ayrıntılı sorular yöneltiyordu. Julie bir zamandır mahzun bir tavır takınmış olan hayranından her an bir evlenme önerisi bekliyordu ve bu öneriyi kabule hazırdı. Ne var ki delikanlının bu kız kurusuna karşı duyduğu tiksinti, Julie'nin ille de evlenmek konusundaki tutkusu, yapmacıklık taşan tavırları ve belki de hepsinden önemlisi gerçek bir aşk yaşamak olanağından vazgeçme durumunun uyandırdığı dehşete varan korku, Boris'i bu öneriyi yapmaktan alıkoyuyordu. Öte yandan bir sorun daha vardı. İzin süresi dolmak üzereydi. Her gün Kuraginlere gidiyordu. Sabahtan akşama kadar onlarda oturuyor, her günde Julie'ye ertesi gün evlenme önerisinde bulunmayı kararlaştırıyordu kendi kendine. Ama Julie'nin yanındayken onun al al olmuş yüzüyle hemen her vakit bol pudralı çenesine, ağlamaklı gözlerine ve her an değişip yerine evlenme sevincinden doğacak coşkulu sevince bırakmaya hazır kederi görünce kesin sözü bir türlü söyleyemiyordu. Oysa hayalinde kendini Penza ve Nijni Novgorod'daki toprakların sahibi sayıyordu çoktandır. Bu toprakların gelirini nerelere nasıl harcayacağını da çoktan kararlaştırmıştı. Julie Boris'in duraksamasını sezmiyor değildi. Kimi vakit delikanlının kendisinden tiksindiğini bile aklından geçiriyordu. Ama hemen ardından kadınlık gururu ona bir avuntu sunuyordu. O vakitte Boris'in böyle çekingen davranmasını aslında kendisine beslediği derin sevgiden ileri geldiğine yoruyordu hemen. Ne var ki bu arada her zaman takınmaya alıştığı melankolik tavrın yerini belirli bir sinirlilik almaya başlamıştı. Bunu gören Boris oradan ayrılmadan önce açık seçik bir plan hazırladı ve bu planı hemen uygulamaya koyuldu. Boris'in izin süresi bitmek üzereyken Anatol Kuragin çıka gelmişti Moskova'ya ve elbet Kuraginlerin salonuna. Ve elbet Julie de birden o melankolik tavrını bir yana atıp neşelenmişti. Gerçekten Anatol Kuragin'e büyük bir ilgi göstermeye başlamıştı. Bu arada Anna Mihailovna, dostum dedi oğluna. Son derece güvenilir bir kaynaktan öğrenmiş bulunuyorum ki Prens Vasili oğlunu Julie ile evlensin diye Moskova'ya yollamış. Ben Julie'yi öylesine severim ki böyle bir şey gerçekleşecek olursa inan ki acırım kızcağıza. Sen ne dersin acaba yavrum? Aptal yerine konmak, üstelik Julie'nin yanında bütün bir ayı melankolik tavırlar takınmak gibi zorlu bir görevle geçirmiş olmak, hepsinin ötesinde de neyi nereye nasıl harcayacağını ve neyi ne zaman nasıl yatıracağını tas tamam düşünüp hesapladıktan sonra, Penza ve Nijni Novgorod gelirlerinin bir başkasının, hem de o aptal Anatol'ün eline geçeceğini, geçmek üzere olduğunu kavramak, doğrusu bu ya Boris'in iyice ağrına gitmişti. Delikanlı düşünüp taşındı. Ve kesin olarak Julie'ye evlenme önerisinde bulunmak üzere Kuraginlere gitti. Neşeli ve belirgin biçimde aldırmaz bir tavırla karşıladı Julie onu. Önce bir gece önceki baloda ne kadar eğlendiğini anlattı, sonra da ne zaman döneceğini sordu. Boris, Kuraginlere Julie'ye duyduğu sevgiden söz açmak düşüncesiyle gelmişti gerçi. Ama böyle bir konuşma için yumuşak bir tavır takınması gerekirken, birdenbire sinirlenip kadınların hafifliğinden, ruhsal dengelerinin de yalnız ve yalnız onların gönüllerini elde etmeye çalışanların davranışlarına göre değiştiğinden söz açtı. Julie gücenmiş gibiydi. Delikanlıya dediklerinin doğru olduğunu ama bu doğruluğun kadının değişiklik ihtiyacından kaynaklandığını söyledi ve bütün her zaman aynı şeyler olacak olursa herkese bıkkınlık vereceğini savundu. Bunun üzerine Boris, Julie'yi iğneleme isteğine kapıldı. ''Size şu öğüdü vermek isterdim.'' diye söze başladı. Ne var ki aynı anda gururunu yaralayan o düşünce içinde yanıp sönmüştü. Şu anda yapacağı bir yanlış, onun Moskova'dan amacına ulaşamamış ve tüm çabaları boşa gitmiş olarak dönmesine yol açabilirdi. Ve böyle bir şey hiç başına gelmemişti. Konuşurken sustu birden. Julie'nin tatsız, sinirli ve kararsız yüzünü görmemek için gözlerini yere indirerek, ''Ben buraya sizinle tartışmak için gelmedim Julie'' dedi. ''Tam tersine Julie, tam tersine.'' Burada özellikle susmuştu. Söze devam edip edemeyeceğini anlamak için ona baktı ve birden Julie'nin sinirliliği yok oluverdi. O huzursuz ve yalvarış taşan bakışları açgözlü bir bekleyişle Boris'e dikilmişti şimdi. Ve Boris, işimi ömür boyu pek seyrek olarak görecek biçimde ayarlayabilirim elbet diye düşündü. Bu işe bir kez başladık artık. Başladığımıza göre de tamamlayalım. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Gözlerini ağır ağır Julie'ye doğru kaldırarak ciddi bir tonla konuştu. Size beslediğim duyguları elbet biliyorsunuz Julie. Daha fazla bir şey söylemesine de gerek yoktu zaten. Nitekim o daha sözünü tamamlamadan Julie'nin yüzünde bir utku ışıltısı dalgalanmıştı. Bir an bile yitirmeksizin işe girişti. Ve Boris'e böyle anlarda söylenmesi gereken bütün ne varsa hepsini söylettirdi. Gerçekten de onu sevdiğini, hiçbir zaman hiçbir kadını onu sevdiği kadar sevmemiş olduğunu söylemek zorunda kaldı genç adam. Ve Julie ondan Penza'daki çiftlikle Nijni Novgorod'daki ormanlara karşılık neler isteyebileceğini pek iyi biliyordu. Bütün istediklerini de tas tamam aldı. Nişanlılar artık gölgeleriyle ortalığa keder yayan ağaçları unutmuş, Petersburg'daki görkemli evlerinin planlarıyla uğraşmaya koyulmuşlardı. Ziyaretler yapıyor ve parlak bir düğün için gerekli önlemleri alıyorlardı. 6. Kont Ilya Andreyiç, Ocak ayının sonunda Natasha ve Sonya ile Moskova'ya gelmişti. Kontes hala hastaydı, bu yüzden yola çıkmamıştı. İyileşmesini de bekleme olanağı yoktu. Prens Andrei'nin Moskova'ya gelmesi gün sorunuydu. Bundan başka çeyiz için bir şeyler almak, Moskova dolaylarındaki çiftliği satmak ve yaşlı prensin Moskova'da bulunmasından yararlanıp onu ileride gelini olacak genç kızla tanıştırmak gerekiyordu. Rostovların Moskova'daki evinde sobalar yanmıyordu. Bundan başka kendileri oraya kısa bir süre için gelmişlerdi. Kontes de yanlarında değildi. Bu yüzden Ilya Andreyiç Moskova'da onu çoktandır çağıran Maria Dmitrievna Ahrosimova'nın evinde kalmaya karar verdi. Rostovların dört arabası Maria Dmitrievna'nın eski Konuşnaya'daki evinin avlusuna akşam geç vakit girdi. Maria Dmitrievna tek başına oturuyordu. Kızını kocaya vermişti. Oğullarının hepsi orduda hizmet ediyorlardı. Dmitrievna eskisi gibi dimdik duruyor, eskisi gibi düşündüğünü yüksek sesle herkesin yüzüne karşı söylüyor ve başka insanların her çeşit zayıflıklarına, tutkularına ve aşırı eğilimlerine karşı canlı bir protesto gibi yaşıyordu. Sabahları erkenden sırtında kısa sabahlığı, ev işleriyle uğraşır, sonra bayramsa kiliseye sabah ayinine gider, ayinden çıkıp zindanları, hapishaneleri ziyaret ederdi. Oralarda kimseye söylemediği işleri olurdu. İş günleri giyinir, her tabakadan gelen dilekçeleri kabul ederdi. Bunlar ona her gün başvururlardı. Öğle yemeğinde sofraya tadı tuzu yerinde doyurucu bir yemek getirilir, yemekte de hep 3-4 konuk bulunurdu. Yemekten sonra Maria Dmitrievna bir parti Boston oynardı. Geceleri birisine yüksek sesle gazete ya da yeni bir kitap okutur, kendisi önemli kişileri ziyaret ederdi. Rostovlar geldiğinde henüz yatmamıştı. Sofadaki kapının mandalı gıcırdadı, sonra dışarıdaki soğuktan içeriye Rostovlarla uşakları girdiler. Maria Dmitrievna başını geriye atmış, gözlüğü burnunun üzerine koymuş, salonun kapısında ayakta duruyor, sert bir tavırla içeriye girenlere bakıyordu. O sırada uşaklarına, konukları ve eşyalarını nereye nasıl yerleştireceklerini söyleyerek titizlikle buyruklar vermese, gelenlere fena halde öfkelendiği ve hemen onları oradan kovacağı sanılırdı. Hiç kimseyle selamlaşmadan bavulları işaret ederek, ''Bunlar kontun mu? Buraya getir.'' dedi. ''Küçük hanımlarınkini şuraya sola.'' Hizmetçi kızlara bağırdı. ''Siz orada durmuş ne bakıyorsunuz öyle? Semaveri yakın, biraz ısınsınlar.'' Soğuktan yanakları kızarmış olan Natasha'yı kukuletasından tutup kendine doğru çekti. ''Toplamışsın, güzelleşmişsin, hay tanrım, buz gibi olmuşsun.'' Elini öpmek isteyen konta, ''Canım soyunsana çabuk.'' diye çıkıştı. ''Donmuşundur herhalde, çay için, rom da getirin.'' Sonra Sonya'ya, ''Sonyuşka merhaba.'' diye ilgi gösterdi. Sonya ile Fransızca konuşarak ona biraz yukarıdan baktığını, ama gene de kıza sevecenlik duyduğunu belirtiyordu. Herkes paltosunu çıkarıp yorgunluğunu biraz attıktan sonra çay sofrasının başına geldi. Maria Dmitrievna sırayla hepsini öptü. ''Geldiğinize ve bende konuk olacağınıza yürekten sevindim.'' diyordu. Anlamlı bir tavırla Natasha'ya baktı. Zamanı çoktan gelmişti. Yaşlıcık burada, oğlunu da bugün yarın bekliyor. Onunla tanışmalısın, evet tanışmalısın. Her neyse bunu sonra konuşuruz. Bunu söylerken Sonya'ya bakarak onun yanında bundan söz etmek istemediğini belirtmiş oldu. Konta döndü. Şimdi dinle. Yarın ne yapmak istiyorsun? Kimi çağırtacaksınız? Önce bir parmağını büktü. Şinşini bir. O gözü yaşlı amca Mihailovna'yı iki. Kendisi oğluyla birlikte burada. Oğlu evleniyormuş. Sonra başka kimi? Bezuhov mu? O da karısıyla burada. Karısından kaçmış ama o da onun peşinden çıka gelmiş. Çarşamba günü öğle yemeğine bendeydi. Bunlara gelince genç kızları gösterdi. Yarın onları Iverskaya'ya, sonra da Terze Auber Şalme'ye götürürüm. Herhalde her şeyini yeniden yapacaksınız değil mi? Benden örnek almayın. Şimdilik giysilerde kollar işte bu kadar. Geçenlerde küçük prenses Irina Vasilyevna bana geldi. İnsan bakmaya korkar. Sanki kollarına iki küçük fıçı geçirmiş. Şimdi her gün yeni bir moda çıkıyor. Ciddi bir tavırla konta döndü. Ya senin işlerin ne durumda? Her şey birden çıktı. Bir yandan üst baş almak gerekti. Öbür yandan Moskova dolaylarındaki çiftlikle eve müşteri var. Artık izin verirseniz bir zaman bulup Marinskoye'ye günübirliğine gideceğim. Benim kızları da size bırakacağım. Maria Dmitrievna iri elleriyle en çok sevdiği vaftiz kızı Natasha'nın yanağını okşadı. Olur olur, benim evde onlara bir şey olmaz. Vasilik meclisi neyse benim evde onlar için odur. Ben onları gereken yerlere götürürüm. Yeri gelince azarlar, yeri gelince okşarım. Ertesi gün Maria Dmitrievna genç kızları Iverskaya ile Bayan Oberşalme'ye götürdü. Bayan Oberşalme Maria Dmitrievna'dan o kadar korkardı ki tek onu bir an önce başından savsın diye her zaman en lüks giysileri zararına verirdi. Maria Dmitrievna hemen hemen bütün çeyizi ısmarladı. Dönünce de Natasha'dan başka herkesi kapı dışarı etti ve çok sevdiği genç kızı oturduğu koltuğun yanına çağırdı. Gel şimdi konuşalım bakalım. Nişanın kutlu olsun. Aslan gibi delikanlıyı kafesledin. Senin hesabına seviniyorum. Hem onu şu kadar olduğu günlerden tanıyorum. Elini yerden bir arşın boyu kaldırmıştı. Natasha sevinçle kızardı. Maria Dmitrievna devam etti. Onu da bütün ailesinde severim. Şimdi dinle. Herhalde yaşlı Prens Nikolay'ın oğlunun evlenmesine karşı olduğunu biliyorum. Huysuz yaşlı. Elbet Prens Andrey artık çocuk değil. Babasının onayı olmasa da olur ama ailesinin isteğine karşı çıkmak iyi bir şey değil. İşi kavgasız gürültüsüz iyilikle çözmeli. Sen akıllı kızsın, gerektiği biçimde davranırsın. İyilikle akıllıca davran. Söyleyeceğim bunlar. O zaman her şey yolunda gider. Natasha susuyordu. Maria Dmitrievna utancından sustuğunu sanıyordu. Ama aslında Natasha, Prens Andrei'ye beslediği aşkına, başkasının karışmasından hoşlanmamıştı. Bu iş, ona bütün dünya işleri arasında o kadar olağanüstü bir şey olarak görünüyordu ki, kimsenin bunu kavrayamayacağını sanıyordu. O yalnız Prens Andrei'yi seviyor, yalnız onu biliyordu. Prens de onu seviyordu. Bir iki gün içinde onu almaya gelecekti. Başka hiçbir şeyin Natasha'nın gözünde önemi yoktu.